Ayrım 4, Liyakat, Candaş Tolga Işık, sayfa 42. Naylon tezle avukat olmak. Evet, üniversite diploması sahibi insanlar iş bulamıyor. Çünkü türlü şekillerde içi boşaltılan üniversitelerin verdiği diplomalar hiçbir anlam ifade etmeyen birer kağıt parçasından başka bir şey değil. Üniversite eğitiminin içine nasıl boşaldığının vesikalarından biri de Türkiye'de sayıları özellikle son 5 yılda geometrik bir biçimde artan tez yazma şirketleri. Bitirme tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi. Size ne lazım? Naylon tez yazan bu şirketlere gidiyorsunuz. Parayı bastırıp istediğiniz gibi bir tez yazdırıyorsunuz. Tezlerin fiyatı 3.000 liradan başlıyor, 20.000 liraya kadar çıkıyor. Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın 2017'de yaptığı habere göre tezin son fiyatını etkileyen unsurlar arasında anket çalışması, çeviri, yabancı kaynak kullanımı ve teslim süresi bulunuyor. Son fiyatı pazarlık yeteneğiniz belirliyor. Sözel bölümler için tezler sayısal bölümlere göre biraz daha ucuz yazılabiliyor. En pahalı tezler ise zorluğu ve uzun zaman alması nedeniyle tıp bölümündeki tezler oluyor. Tez yazan kişiler her bölümden öğrenci geldiğini söylüyor. En pahalıları tıp, matematik ve hukuk. Sosyal bilimlerde fiyat düşüyor. Sayfa fiyatı 15 ile 40 lira arasında değişebiliyor. Lisans tezi 2-3 bin lira. Yüksek lisans tezi 3 ile 10 bin lira arasında, doktora tezi 5 ile 20 bin lira arasında, öğrencinin yazdığı tezi okulun tez formatına göre düzenleme, sayfa başı 2 lira, sözel 4 lira, sayısal. Normal çevirinin sayfası 4 lira, akademik çevirinin 6 lira, Osmanlıca çevirinin 7-8 lira. Gazeteci Doğan'ın haberi yaparken ulaştığı özel bir üniversitenin dekan yardımcısı konuyla ilgili şikayetini şöyle dile getirmiş. Bu bir sektör oldu ve biz akademisyenler de farkındayız. Üniversiteler de farkında ancak kimse bir şey yapmıyor. Herkes eğitim kalitesinin düştüğünden şikayetçi. Ancak bu düşük kalitenin mezunlarının durumuna kimse bakmıyor. Herkes bitirsin gitsin diyor. Onlar doktor oluyor, onlar avukat oluyor, sonuç ortada. Öte yandan bir de tez yazdırmaya çalışırken para kaptıranlar var. Forum sitelerinde ve sözlüklerde internette numarasını görüp arayarak anlaştığı kişiye bir miktar para gönderen ancak bir daha ulaşamayan YÖK'ün sitesindeki tezleri kopyalayıp yeni tez gibi teslim eden kişiler ilgili çok sayıda şikayet bulunuyor. Düşünsenize, elinizi sürmeden para verip hazırlattığınız o naylon tez sayesinde diploma, hatta akademik kariyer sahibi oluyorsunuz. İstanbul'da 2021 başı itibariyle sayıları yüzü aşan bu şirketlerin yıllık ciroları 200 milyon liraya yaklaşıyor. Neden? Çünkü büyük bir talep var. Cahillik bir durum değil, bir tutumdur. Ben bilmiyorum, bilmek için bir şey yapmıyorum diyenler cahil. Emrah Safa Gürkan. Okuyan mı daha cahil, okumayan mı? Eğitimin içinin boşaltılmasının kaçınılmaz sonuçlarından biri olan ve ne yazık ki geldiğimiz noktada mizahi bir hal alarak tamamen anlamını yitiren bir başka kavramdan daha bahsetmemiz şart. Cehalet. Türk Dil Kurumu'na göre cahil, eğitim öğretim görmemiş kişi demek. Bu tariften yola çıkarak psikolojik ve sosyolojik olarak bir cahil tipolojisi çiziliyor. Cahil şunu yapar, cahil böyle düşünür deniyor. 2020'nin Mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği, herkesin burnunu bile camdan çıkarmaya korktuğu karantina günlerinde İstanbul'da bir ev partisi düzenlendi. 50 kişi gözaltına alındı. Dikkatlerden kaçan bir detay vardı. Dışarıdan bakıldığında büyük cehalet diyebileceğimiz bu hadisenin kahramanlarının tamamı üniversite mezunuydu. İşte tam da bu noktada Türkiye'de eğitim öğretimin içinin nedenli boşaltıldığının en büyük vesikası yüzümüze tokat gibi çarpmakta. Ne yazık ki ülkemizdeki en büyük ve en tehlikeli cahiller eğitim öğretim görmüş olanlardır. Profesör Doktor İlber Ortaylı bu kitleyi yarı cahiller diye tanımlıyor ve şöyle uyarıyor. bilmemekten daha tehlikeli ve vahim olan bilmediğini bilmemektir. Yarı cahil budur. Emrah Safa Gürkan'ın tanımıysa daha ilginç. Cahillik bir durum değil, tutumdur. Ben bilmiyorum, bilmek için de bir şey yapmıyorum diyendir cahil. Hem Orta Aydın'ın hem de Gürkan'ın işaret ettiği bu diplomalı cahiller ordusu Türk eğitim sisteminin içinin boşaltılmış olduğunun en somut kanıtlarından biri değil mi? İçi boşaltılan bir meslek, gazetecilik. Ben de birçok insan gibi evdeki televizyonu uzun süredir belirli ihtiyaçlar dışında kullanmayan biriyim. Nedir onlar? Beşiktaş maçları, Netflix ve PlayStation. 2019'un sonbaharında bir akşam üzeri evde Beşiktaş maçını beklerken açık kalan televizyonda bir ana haber bültenine denk geldim. Ana haber sunucusu o günün gündemdeki haberlerinden biriyle ilgili olanca hiddetiyle muhtemelen önceden kaleme alınmış bir metin üzerinden promptera bakarak ayar veriyordu. Sunucu arkadaşımız birkaç dakika içinde sosyal medyada gündem olarak amacına ulaşmıştı. Ana haber bültenlerinde ayar verme hali aslına bakarsanız 1990'larda Reha Muhtar'ın başlattığı bir eylemdi. Gel gör ki Reha Muhtar hayatını adadığı habercilik kariyeri, gazetecilik içgüdüleri ve farklı tarzıyla ayar verirken haber bülteninin esas misyonu olan haber verme işini asla ihmal etmezdi. Hatta özel haberleriyle gündem belirleyen bir bülten hazırlardı ekibiyle. Reha Muhtar'dan yıllar sonra onun koltuğunda oturan meslektaşlarının atladığı en önemli detay da buydu. Ana haber bülteni esasen ayar verme yeri değil, haber verme yeridir. Bu işi hala çok iyi yapan birkaç meslektaşımızı tenzih ederek soralım o halde. Nasıl oldu da ana haber bültenlerinin içi böylesine boşaltıldı? Bu sorunun cevabını vermek için kadrajı biraz daha büyüterek ana haber bülteni örneğinden uzaklaşıp resmin bütününe, yani Türkiye'deki gazetecilik habercilik mesleğine topyekün bir bakış yerinde olacaktır. George Orwell'a göre gazetecilik birilerinin yayımlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Bugün dünyadaki ifade özgürlüğünün en üst seviyede olduğu, en demokratik ülkelerde bile farklı sebeplerden dolayı Orwell'in tanımladığı şekliyle bir gazetecilik yapılabildiğini söylemek maalesef güç. Ancak Türkiye'deki gibi gazeteciliğin tamamen bir halkla ilişkiler faaliyetine dönüşmesinin, bir başka deyişle tam da bu kitabın konusu olan içinin boşaltılmasının en büyük sebebi, ülkeyi yöneten iktidarların medya patronajını ekonomik baskılarla tehdit ederek o koltukları gazetecilerden alıp yönetebilecekleri iş insanlarına vermesidir. Gerçi artık o iş insanlarını dahi mumla arıyoruz. Kısa ve orta ölçekte iktidar sahipleri diledikleri gibi içerik ürettirerek medyadan istedikleri sonucu aldılar. Ancak bilişimin akıllara durgunluk veren bir hızla yükselmesi ve sosyal medyanın hayatımıza girişiyle birlikte zurna tam anlamıyla zırt dedi. Ve bütün hesaplar alt üst oldu. Artık kimsenin ne izleyeceğini ne okuyacağını bildiği televizyon kanallarına da gazetelere de ilgisi kalmadı. Her ay milyonlarca lira harcanarak ayakta duran dev medya kuruluşları sadece bir akıllı telefonla tweet atan ya da YouTube yayını yapan bağımsız bir gazetecinin yarısı kadar ilgi göremez oldu. İlgi azalınca tiraj ve dolayısıyla reklam geliri de düştü. 80 milyon insanın gözü önünde sahneye konan bu acıklı filmin final sahnesi henüz çekilmedi. Ama sonunu başta bugünün zorla medya patronu yapılanlar olmak üzere herkes biliyor. Aslına bakarsanız bu acıklı film Türkiye'de de dünyada da gazeteciliğin, haberciliğin içinin nasıl ve neden boşaltıldığını anlamak için yeterlidir. Bugünün medya düzeninde bir gazeteci için aranan özellik iyi haber yapması, gazetecilik reflekslerine sahip olması, mesleki açıdan kendini geliştiriyor olması gibi özellikler değildir. Ne midir? Kontrol edilebilir olması. Gerçek ya da değil, vicdanlı ya da vicdansız, mantıklı ya da mantıksız ayrımı yapmaksızın isteneni yapması. Linçse linç, tetikçilikse tetikçilik, hiçbir ahlaki kaygı taşımadan istenen istikamette konuşması, yazması. Türkiye'de bugün gazetecilerin güvenilen meslekler sıralamasında siyasetçilerle birlikte diplerde geziyor olması, yıllardır devam eden bu yozlaşmanın bir sonucudur. Gazeteciliğe başladığım Posta gazetesinden kovulmadan kısa süre önce o dönemki genel yayın yönetmeniyle aramda geçen bir diyalog bu anlamda ibretlikti. Sansürlenen bir yazımın daha da serti bizim grubun bir başka gazetesi olan Hürriyet'te bir başka gazeteci tarafından benzer bir yazıyla yayımlanınca Sabah dayanamayıp "Gazetecilik Posta'ya yasak, Hürriyet'e serbest mi?" diye sormuştum. Yayın yönetmeninden aldığım cevap kısa ve netti. Diyelim ki öyle. Adam bana açıkça "Bizim burada gazetecilik filan umurumuzda değil, bize ne söylenirse onu yapıyoruz. Beğenmiyorsan güle güle" diyordu. Bir gazeteci, hele ki bir gazeteyi yöneten kişi, bunu bu rahatlıkla söyleyemezdi. Ancak o arkadaşımız için böyle bir kaygı yoktu. Zira o kurumun başına tam da bu gerekçeyle herhangi bir gazetecilik vasfına, yani liyakate sahip olduğu için değil, talimatları arıza çıkarmadan yerine getirecek bir kişilik yapısına sahip olduğu için seçilmişti. Talimatlar o gün öyle uygun görmüştü. Yarına Allah kerimdi. En baştaki örneğe dönecek olursak, ömrü hayatında hiçbir özel habere imza atmamış, tek bir dakika muhabirlik yapmamış birini sırf kontrol edebileceğiniz biri olduğu için Uğur Dündar'ın, Mehmet Ali Birand'ın, Ali Kırca'nın koltuğuna oturtursanız haber bültenlerinde haberden başka her şeyi görmek kaçınılmazdır. Ana haber bülteni spikeri çok spesifik bir örnek, daha da genel bir yıkımdan söz ediyorum. Hatırı sayılır bir gazetecilik okulundan henüz öğrenciyken onlarca ödül alıp mezun olmuş genç bir arkadaşımızın Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinin haber merkezine yaptığı iş başvurusu Gezi Parkı'na gitti diye reddedilirken, yerine klitorisi Yunan Dışişleri Bakanı sanan özel bir üniversitenin son derece alakasız bir bölümünü zar zor bitirebilmiş birinin alınması günümüz Türk basınında sıradan bir hadise sayılmaktadır. Gazeteciliğinin içinin boşaltılmasında bir başka faktörde hiç şüphe yok ki okurun beklentisi. Türkiye'nin geldiği noktada sokaktaki ve siyasetteki toplumsal kutuplaşma, kamplaşma insanların gözünü öyle bir kör etti, akıllara öyle bir felç indi ki insanların gerçeği öğrenmek, sahiden ne olduğunu bilmek, öğrenmek gibi bir derdi, merakı, talebi dahi çok azaldı. Çoğu kişi gazetecilerden duymak istediğini söylemesini bekliyor. Söylemediğinizde de akıbetiniz ya küfür yemek ya da birilerinin adamı ilan edilmek oluyor. Bu bakımdan Türkiye medyasında artık genel eğilim tek taraflı yayıncılık. Ya sürekli sövmek ya da kayıtsız şartsız övmek. Gazeteciliğin temeli olan tarafsızlık sadece ülkeyi yönetenler nezdinde değil, okuyucu nezdinde de "bir taraf olursan ber taraf olursun" da eşdeğer hale geldi. Haberleri futbol maçı seyreder gibi adeta bir taraftar edasıyla seyredenlere gazeteciliğin gerçeği sadece gerçeği anlatmak olduğunu söylemenin karşılığı döneklik, omurgasızlık gibi hakaretlere maruz kalmak. Yandaş medyada çalışıp da "yahu bu CHP'li belediye iyi çalışıyor" ya da muhalif bir kanalda çalışıp "bu AK Partili hükümetin şu icraatı doğru" dediğinizde karşınızda "helal olsun bak doğruya doğru eğriye eğri" diyen bir izleyici okuyucu bulma ihtimaliniz oldukça düşük. Tabii medyadaki içi boşalma hali ne yazık ki sadece haber alanında yaşanmamakta. Medyanın haber merkezleri dışında birçok alanında da en tepeden en alta kadar kadrolar, yukarıda saydığım kriterler başta olmak üzere işi bilenlerden temizlenip birilerinin adamlarına teslim edilmiştir. İbret verici bir örnek paylaşmak isterim. Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından biri büyük paralar harcayıp bir yerli diziye başlıyor. Dizi çekilmeye başlanıyor. İlk bölüm yayımlanmadan önce kanalın genel müdürü tanıtım kampanyası için ilgili birimlerin yöneticilerini topluyor. İstanbul'daki tüm billboardlara ciddi paralar ödeyip dizinin ilanını çıkma kararı alınıyor. Ertesi hafta billboardlar tüm şehirde çarşaf çarşaf çıkıyor. Fakat o da ne? Dizinin başlangıç tarihi yanlış yazılmış. Neden? Çünkü bu işten sorumlu departman kısa süre önce saçma sapan sebeplerden temizlenmiş, yerine öncekilerin yaptığı işten tamamen bir haber bir ekip getirilmiş. Tıpkı yukarıda eğitimin içinin boşaltılmasında altını çizdiğimiz gibi gazeteciliğinin içinin boşaltılmasının da medya dışında yaşamın tüm alanlarına tesir eden kötü sonuçları var. Bir ülkede demokrasinin gücü temelde muhalefetin kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve ifade özgürlüğünün varlığıyla ölçülür. İfade özgürlüğü altında modern siyaset kuramının yasama, yürütme ve yargının hemen arkasından dördüncü kuvvet olarak tanımladığı ve olmazsa olmaz bir başka demokrasi ölçüsü ise hiç şüphesiz ki bağımsız, özgür medyadır. Sadece Türkiye'de değil, bugün tüm dünyada medyanın bağımsızlığı, özgürlüğü, özellikle otoriter iktidarların tehdidi altında. Bir kere şunu en baştan kabul etmek zorundayız. Medyanın bağımsız, özgür olmadığı bir ülkede gerçek bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazeteciliğin içini boşaltmak aslında demokrasinin içini boşaltmaktır. Burada şunu da ifade etmek zorundayım. İşini sınırlı imkanlarla, daha doğrusu imkansızlıklara rağmen hala gazetecilik vicdanını kaybetmeden yapan tüm meslektaşlarımı tenzih ederim. Türkiye'de de tıpkı dünyada birçok ülkedeki gibi bir yandan gazeteciliğin içini boşaltmak için büyük bir gayret olsa da diğer yandan var gücüyle kendi mecralarında haber yapmaya çalışan, onun bunun değil mesleğin ve halkın beklentilerini esas alarak çalışan gazeteciler de var. Ve inanıyorum ki er ya da geç bu savaşı gerçek gazeteciler kazanacak. AK Parti iktidarının gözü dönmüş adamcılık hevesinin belki de en ağır darbe vurduğu mesleklerden biri oldu maalesef gazetecilik. Her ülkede devletin zirvesindeki başkan, cumhurbaşkanı, başbakan, her kim varsa onunla röportaj yapmak gazetecilik bakımından önemli bir anlam taşır. Liderler mülakat verdikleri isimleri seçerken onların mesleki kariyerlerine bakar. Karşınıza aldığınız gazetecinin itibarı, röportajınızın inandırıcılığı dolayısıyla sizi, kamuoyu nezdindeki imajınızı güçlendirir. Türkiye'de ise durum tam tersi. Cumhurbaşkanıyla özellikle son yıllarda röportaj yapan gazetecilerin neredeyse tamamının ilk gazetecilik faaliyeti bu. Yani cumhurbaşkanıyla röportaj yapmak. Sadece Cumhurbaşkanı'yla hasbelkader bir röportaj yaptığı için adını duyduğumuz, bunun dışında hiçbir gazetecilik faaliyetiyle kayda değer bir iz bırakmamış onlarca meslektaşımız var. Cumhurbaşkanı'nın karşısına oturtulacak gazeteciler birkaç istisna dışında yaptıkları başarılı röportajlara, haberlere, yazılara göre değil, ellerine tutuşturulan soruları olduğu gibi sorabilen, arıza çıkarmayan papağanlardan seçiliyor. Bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Cumhurbaşkanının çevresinde, ailesinde bir Allah'ın kulu da çıkıp ''Ya arkadaş, biz bu röportajları yapıyoruz da ne işimize yarıyor? Kimse inanmıyor ki bunlara'' demiyor mu? Nedeni basit. Çünkü iletişim başkanlığı kadrolarında bu kitapta anlattığımız diğer vakalardaki gibi işinin ehli, yani liyakat sahibi insanlar az veya etkili değil. Bakın, dünyanın neresinde böyle bir şey olur bilmiyorum ama Türkiye'de oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Maliye Bakanı istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Muhalif yayın organları, sosyal medya ayağa kalktı. 48 saat boyunca devlet, hükümet, iktidar partisi ölü taklidi yaptı. İletişim tarihine geçen bu skandal sonrası Ankara'da bir gökdelende yer alan merkezlerinde Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış teşkilatlarında görev yapan, devletten binlerce lira maaş alan usta iletişimcilerin tek bir istifa eden olmadığı gibi bunlara siz nasıl iletişimcisiniz diye hesap soran da çıkmadı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 52.